بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü ders konumuz dinde aşırılık. Biliyorsunuz herhangi bir şey sınırları aştığı zaman zıddına döner. Zaten dilimizde güzel bir söz vardır. Bir şey haddini aştı mı ne derler? Haddini aşan niye bilmiyorsunuz ya? Ben biliyorum, siz nasıl bilmezsiniz? Olmadı işte. Şimdi şurada bunu bardak kabul edin. Suyu doldurdum, doldurdum. Tam dolduktan sonra su yukarıya çıkmaya devam eder mi? Ne yapar? Geri döner. Haddini aşan ne yaparmış? Sıddına döner. Tamam mı? Dağa çıkıyorsunuz, en tepe noktaya geldiniz. Yürümeye devam ederseniz, atacağınız her adım sizi ne yapar? Aşağı götürür. Dolayısıyla bir şey haddini aştı mı ne olurmuş? Zıddına dönermiş, zıddına. Haddini aşan zıddına döner. O dini konularda da haddi aştığınız an zıddına dönersiniz. Yani yoldan çıkmış olursunuz. Bugün okuyacağımız ayetlerde Allah-u Teala o konuda bizi uyarıyor. Nisa suresinin 171. ayetindeyiz. Allah-u Teala burada diyor ki: "Ya ehlel kitap, la taglu fi dinikum." Ey ehli kitap. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane kitap ifadesi geçen şey kullanılıyor, terim kullanılıyor. Birisi kendisine kitap verilenler, ellezine utul kitap. Kendine kitap verilenler dendiği zaman bütün Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar girer. Daha doğrusu Adem Aleyhisselam'dan beri kendilerine kitap verilmiş olan herkes girer. Peki herkes bu kitabın ehli midir? Mesela Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı ama her Müslüman Kur'an'da ehil midir? Uzman değil. Onun için o da ehli kitap diye hitap ediliyor orada. Dikkat ederseniz bakın, insanları yoldan çıkaranlar o kitapta uzman olan kişilerdir. Çünkü onu yanlış bir şekilde çevirerek, aşırılık yaparak yoldan çıkarırlar. Şimdi aşırılığı nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Diyor ki Allah-u Teala, ya ehlel kitap, ey kitapta ehil olan insanlar, yani bu Tevrat ve İncil uzmanları, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de uzman olanlar da tabii bu işin içine girer. لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Dininizde aşırılık yapmayın. وَلَا تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ. Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Allah'la ilgili olarak sadece gerçeği söyleyin. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ. Meryem'in oğlu Mesih, İsa, Resulullah'ı ve kelimetuhu. O Allah'ın elçisi ve Allah'ın kelimesidir. اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمْ. O kelimeyi Allah Meryem'e ilka etmiştir. Meryem'e söylemiştir. Yani Meryem'in rahminde o kelimeyi kullanmıştır. Ve ruhun minhu, ve o Allah'tan bir ruhtur. Fe aminu billahi ve rusulihi. Öyleyse Allah'a ve elçilerine inanın, güvenin. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Üç demeyin. İşte çok kutsal üçlü birlik derler. Allah üçtür ama işte birdir derler. Çok değişik şeyler söylerler. İntehu hayran lekum. Bundan vazgeçin. Sizin için hayırlı olan budur. Onun dışındakiler şerlidir. İnnemallahu ilahun vahid. Allah bir tek ilahtır. Subhanahu en yekune lehu veled. O çocuğu olmaktan uzaktır. Onun çocuğu olmaz. Lehu, ben böyle bir şeye ihtiyacı da olmaz zaten. Niye? Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi zaten onundur. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Vekil olarak Allah yeter. Yani sizi korumak, sizin işlerinizde gereken her şeyi yapma konusunda Allah kafidir. Başka vekile ihtiyacınız yok. Şimdi bakın burada nasıl aşırılıklar yapılıyor onu kısaca görelim. Benzer aşırılıklar bizde de yapılır maalesef. Ya ehlel kitap, la tağlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. Ey kitapta uzman olan kişiler, Tevrat ve İncil uzmanları, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin, başka bir şey söylemeyin. Gerçeği siz biliyorsunuz. Bilmiyor değilsiniz. Ama gerçeği söylemek hesabınıza gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de uzman olanların da hesabına gelmediği gibi. Şimdi bunlar ne diyorlar Mesih İsa için? Allah'ın oğlu diyorlar, değil mi? Mesela İsa'ya diyorlar %100 Allah'tır. Arkasından da %100 insandır diyorlar. Evet, onunla ilgili bir şey okuyacak mısın? Bak ne diyorlar onu bir görelim.
Evet, bizim derslerde sohbetlerimizde sıkça kullandığımız bir kitap var. Şu şekilde bir gösterelim bir kez daha. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri diye. Bu kitap Türkçe tercüme edilmiş bir kitap ama orijinalini hazırlayan heyet bundan bir önceki Papa Ratzinger başkanlığında hazırlanmış bir el kitabı, özellikle dini eğitim veren kurumlar için bir başucu kitabı olsun diye hazırlamışlar ön sözüne verilen bilgiye göre. Ve kaynakları da kendilerince işte İnciller, konsiller vesaire. Yani bugün Katolikler din ve ahlak ilkesi olarak nelere inanmak zorunda? Bu kitap onları iyi bir şekilde derlemiş olan bir kitap. Burada bunların İsa Aleyhisselam'la ilgili düşünceleri, inançları böyle bölümler halinde anlatılıyor. Fakat okuduğunuz zaman ya tam bir bütünlüğe kesinlikle rastlayamıyorsunuz. Yani bir yerde işte kaynaklarıyla beraber şimdi göstermeye çalışacağım. İsa Aleyhisselam'a işte Allah'ın elçisi diyorlar, peygamber diyorlar, insan diyorlar. Bir tarafta Allah'ın oğlu, Allah gerçeğin ta kendisi, üçün üçüncüsü, üçün birincisi falan gibi tamamen çelişkili ifadeleri de var. Fakat bu çelişkiye düşmelerinin sebebini tarihsel olarak da buraya kaydetmeyi ihmal etmemişler ama. Yani siz o değişikliğin sebebini kendi verdikleri bilgilerden yakalayabiliyorsunuz. Mesela hemen şuradan bir aktarma yapayım İsa Aleyhisselam'la ilgili inançlarına dair. Bu kitabın 221. sayfası eğer bulunabilirse, takibi için tabii bunlar önemli. Dönüyor ki bu 858. paragrafta İsa babanın elçisidir.
Resulullah'tır.
Evet, yani İsa babanın elçisidir. Elçi biliyorsunuz Resul kelimesinin Türkçe karşılığı. Ondan sonra bir sonraki paragrafta da devam ediyor. İsa oğul kendiliğinden bir şey yapamaz. Ama her şeyi kendisini gönderen babadan alır.
Neye benziyor bu?
Evet, bu Necim suresinin baş tarafındaki hani ve mâ yantıku anil hevâ. İn huve illâ vahyun yuhâ. Resulullah için kullanılmış bir ifade, hatırlıyorsunuz bu. Hani o kendi hevasından, hevesinden konuşmaz. Bu söyledikleri Allah'ın ona yaptığı vahiyden ibarettir diye. Hani Kur'an-ı Kerim için söyleniyor. Bunlar da aynısını İsa Aleyhisselam için söylüyorlar gördüğünüz gibi. Oğul kendiliğinden bir şey yapamaz. Ama her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Ya tamamen buradakine, burada kalsa bir problem gözükmüyor. Başka bir yerde, onu da hemen söyleyeyim. Bu sefer 203. sayfada kitabın. Onun da 783. paragrafında aynen şu ifadeler geçiyor. Diyor ki, Mesih İsa, babanın kutsal ruhla meshettiği ve onu rahip, peygamber ve kral yaptığı kişidir. İşte rahiple kastettikleri din adamı bunların. Peygamber bizim bildiğimiz işte peygamber. Burada nebinin karşılığı olarak kullanılmış. Ve kral yaptığı kişidir. Kral da hani siyasi hakimiyet verdiği bir kişidir. Yani rahip, peygamber ve kral diyor. Tanrı'nın halkı Mesih'in bu üç işlevine tümüyle katılır ve bunlardan doğacak hizmet ve misyon sorumluluklarını hep birlikte taşırlar diyor. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi bunları söyledikten sonra İsa Aleyhisselam'ın şu anki durumuyla ilgili işte yavaş yavaş işi böyle rayından çıkarmaya başlıyorlar. Yani şu an İsa Aleyhisselam nerede ve ne yapıyor? Nasıl bir konuma çıkartılmış onlar tarafından? Onunla ilgili de 136. sayfada şunlar yazıyor. Diyor, deniyor ki İsa şimdi, yani el an, şu an babanın yanında bizim avukatlığımızı yapıyor. Bizim lehimize aracılık etmek üzere hep canlıdır.
Bak, aracılık kelimesine evet,
bizim
dikkat
lehimize edin. Aracılık etmek üzere. İlk ve son kez olmak üzere bizim için yaşadıkları ve çektikleri ile bizim lehimize aracılık etmek için Tanrı'nın huzurunda daima hazır durmaktadır. Şimdi farklı bir konuma yükselttiler tabii. Burada çok net bir şekilde bunu görmüş olduk. Bir ilginç bir ibare daha var. Onu da aktarayım. Yani hep kitabın kendi orijinalinden okuyorum ki herhangi bir şeylik olmasın. Şimdi de 599. sayfa. Orada da diyor ki, şefaat bizi İsa'nın duasına uyumlu kılan bir dilek duasıdır. Tüm insanların, özellikle de günahkarların lehine babanın yanında tek arabulucu odur. İsa'nın kendisi aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter.
Kimden, çünkü, kimden kurtaracak?
Yani.
Demek ki Allah'tan güçlü oluyor haşa.
Veya daha merhametli.
Daha da merhametli. Evet, İsa'nın, daha yakın, daha iyi tanıyor evet. insanları haşa.
Kendisi aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Yani öldüğüne hiçbir şekilde inanmıyorlar. Evet, yani benzeşmeleri biraz sonra zaten herhalde göreceksiniz. Bir alıntı daha var. Yine deniyor ki Mesih İsa, bu da 127. sayfa 480. paragraf. Mesih İsa tanrısal kişiliğinin birliğinde gerçek Tanrı ve gerçek insandır.
%100 Tanrı, %100 insan. Evet.
İşte bu nedenle insanlarla Tanrı arasındaki tek aracıdır. Yani tek aracı İsa'ymış bunlara göre. Yine bir ibare daha var. O da 95. sayfada. Bu sefer de hani meleklere iman konusunu anlatırken meleklerle alakalı olarak diyorlar ki melekler Mesih'e aittir. Çünkü onun aracılığıyla ve onun için yaratılmışlardır. Nitekim gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, her şey onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onda yaratılmıştır.
İstersen sen onu kapatma. Biraz sonra bizimkilerin de onu aynı şeyi söylediklerini göreceksiniz.
Peki dedik ki hani bu söylemiş. Bir tarafta Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi, o kendiliğinden bir şey yapamaz. Onu kim göndermişse onun emirlerini tebliğ eder falan diyorlar. Peki bir taraftan da işte gerçek Tanrı, gerçek insan falan böyle şeyler söylediler. Allah'ın oğlu olarak kabul ettiler. Peki bu dedik ki tarih tarih kendileri bize anlatmışlar. Ne zaman böyle bir değişim yaşanmış bunların inancında? Deniyor ki bu sefer de 123. sayfada başlıkları da zaten gerçek tanrı ve gerçek insan. O başlık altında 464. paragrafta konsillerin tarihini vermek suretiyle orada bu konuyla alakalı alınan kararları aktarıyorlar bize. Diyorlar ki 1. 325 yılında yani miladi 325'te ilk ökümenik İznik konsilinde kabul edilen inanç ilkelerinde Tanrı'nın oğlu yaratılmış olmayıp babadan doğduğu ve onunla aynı özde olduğu kabul edilmiştir diyor. İlk kez kabul burada görmüş. Allah onun Allah'ın oğlu olduğuna, yaratılmış olmayıp bizzat babadan dünyaya geldiğine ve onunla aynı özde olduğuna karar vermişler. Ne zaman? 325 yılında İznik konsülünde. Devam edelim. Bir sonra diyor ki bir sonraki paragrafta bu sefer 431 yılında Efes'te toplanan 3. Ökümenik konsil. Bu sefer Efes İzmir'de şu kararı vermişler. Demişler ki kelam kendi kişiliğini akıllı bir ruhla canlandırılmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Meryem anayı aynı konsil Meryem anayı da Tanrı'nın oğlunu doğurduğundan dolayı gerçek anlamıyla Tanrı'nın annesi ilan etmiştir. Efes'te de buna karar vermişler. Ve bir sonraki paragrafta da bu sefer 467'de yıl 451. Bu sefer de Kadıköy'de toplanan 4. Ökümenik Konsil. Yani hepsi de Türkiye topraklarında çok ilginç. Bu sefer Kadıköy'de de şu kararı almışlar. Demişler ki Kutsal Kilise babalarının görüşlerine uygun olarak Rabbimiz Mesih İsa'nın tek ve aynı oğul olduğunu mükemmel tanrılığa, mükemmel insanlığa sahip, gerçekten tanrı ve gerçekten insan olduğunu aynı anda yani iki çelişik cümle nasıl yan
yana geliyor? Ama bak aynı şeyi geliyor. Biraz sonra evet. Nebimiz için söylediklerini göreceğiz ve tenkitsiz Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde kabul edildiğini göreceksiniz. Aynı şey.
Gerçekten
ifadeler farklı.
Gerçekten insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından babayla aynı özde olduğunu, insanlık açısından da bizle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu ama günahsızlık asla tabii insanlarla aynı olamaz. Tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğan, bu son günlerde de insanlık açısından bizim için ve bizim esenliğimiz için Tanrı'nın annesi Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.
Oy birliği. İşte bu icma. Ne yatı? İcma. Onlar söylesin diyecektim ama sen söyledin. İşte
ne kadar güzel yani.
Ama bunların icmalarıyla bizim farkımız şu.
Kimler katılmış, tarihleri, toplanma
yerleri. Toplanma yeri, her şey açık. Bizimkilerde öyle bir şey yok. Evet. Yani oy birliğiyle. Şu konuda icmamız var. Nerede toplandınız? Hangi neye dayanarak karar aldınız? Yani bunlar gene biraz daha şey, derli toplu. Yok şu konuda icma var, iyi vallahi. Evet. Evet.
Kısaca böyle yani gördünüz tarih tarih belli İsa Aleyhisselam Allah'ın Resulü, Nebisi falan kabul edilirken Allah'ın oğlu, Allah, üçüncüsü falan yavaş yavaş böyle bir aşırılık noktasında bir seyir izlemiş.
Şimdi şey yapalım. Tabi bunları Yahya kendi kitaplarından okudu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde itiraz etme şansları yok. Şimdi ayeti tekrar okuyorum. Diyor ki Allah-u Teala, ya ehlel kitap, ey kitapta uzman olanlar, bunlar hep uzman olan kişiler. Bu kitabı hazırlayanlar, kardinaller yani Katolik Kilisesi'ndeki 12 tane kardinal, o Papa Ratzinger de daha sonra Papa oldu ve ne adı 16. Benedikt miydi? Evet, Benediktus evet. O öyle bir isim almıştı. Ya zaten o da Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan daha yüksek orası. Onlara göre. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada ya ehlel kitap la ta'ulu fi dinikum dininizde aşırılık yapmayın. İşte Yahya anlattı nasıl bir aşırılıklar yaptıklarını adım adım. وَلَا تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ Allah konusunda gerçeğin dışında bir şey söylemeyin. Bak diyor ki biz karar verdik, ittifakla karar verdik. İsa'nın tanrılığına işte bir sürü şeylere. İnnemel Mesihu İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. Meryem oğlu Mesih İsa Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Şimdi elçisi elçisi olduğunu da kabul ettiler ama daha sonra Tanrı dediler tabi. Elkaha ila Meryem. O kelimesini Meryem'e ilka etmiştir. Yani Meryem için söylemiştir. Ve ruhum min ve Allah'tan bir ruhtur. Şimdi burada istediğiniz gibi üçkağıtçılık yapabilirsiniz. Allah'ın kelimesi, Allah'ın ruhu. Şimdi burada şey yapmışlardır. Kur'an kadimdir. Biz hala kelam-ı kadim deriz Kur'an-ı Kerim'e. Yani ezelde vardır. Niye ezelidir denmiş? Çünkü İsa'nın ezeli olması için Kur'an'ın ezeli olması gerekiyor. Bunu daha sonra Hristiyanların üçkağıtçılıklarıyla bu kelime söylenmiştir. Kur'an mahluk mudur değil midir tartışmasının esas sebebi İsa'yı Tanrı yapmak isteyenlerin karşılaştığı sıkıntıdır. Ama bizimkilerin halkın haberi yok. Uzmanlar kendi aralarında yapıyorlar bu işi. Bir de siyasilerle de irtibatı iyi kurdunuz mu daha kimse sizin karşınıza çıkamaz. Şimdi Allah'ın kelimesi nedir bu? İşte ayet. Burada efendim kelam kadimdir, ezelidir, ya hiçbir şey yokken o vardı. İşte ilk söz odur. Bizimkisi de Nur-u Muhammedi falan diye aynı şeyi değişik ifadelerle anlatırlar. Şimdi bakın, İsa Allah'ın kelimesi ne demek? Şeyin bu Ali İmran suresinin 59. ayetini açalım. Allahü Teala hiçbir şeyi açıklamasız bırakmaz biliyorsunuz. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklar. Burada diyor ki Allah inne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. İsa'nın örneği tıpkı Adem örneği gibidir. Adem'in babası var mı? Hı? Yok. Anası var, anası toprak. Peki İsa'nın babası var mı? Yok. Anası var. O da saksı gibi olan Meryem'in rahmi. Meryem'in rahmini bir saksı düşünürseniz aynen Adem gibi. Zaten Adem'in oluşması ile ilgili ayetler okursanız orada bir saksı şeyini görürsünüz, yapısını görürsünüz. İşte dış tarafta çömlek gibi bir yapı oluşuyor, salsal içerisinde aynen rahme benzeyen yıllanmış kara balçık ve orada oluşan Adem. İşte bunlar ilim adamlarının üzerinde çalışmaları gereken konulardır. İnne mesele İsa indallah ke mesele Adem. İsa örneği Allah katında Adem örneği, tıpkı Adem örneği gibidir. Tıpkı, mesel o demek ke mesele. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Adem'i topraktan yarattı. Şey de öyle. İsa aleyhisselam da aynı şekilde. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ Sonra ona kün dedi. İşte kelime bu. Ol. فَيَكُنْ O da oluşmaya başladı. Her ikisi içinde yani. İkisini topraktan yarattı. Yani Meryem'in rahmine giden o maddelerin hepsi topraktan geldi. Orada oluştu. Adem Aleyhisselam da orada oluştu. Adem'in annesi toprak, Meryem'in annesi de bir şeyin, İsa'nın annesi de Meryem. Aynen bir saksı bitkisi gibi yani. Bitki kelimesi de çok önemli çünkü Allahü Teala biliyorsunuz Nuh suresinde şey diyor. Neydi? Bu ayetin şimdi metni aklıma gelmedi. Sonra bul da. Evet. Ha, Vallahu embetekum minel ardi nebata. Sizi, evet, Nuh suresi 17. ayet. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Yani o toprağın içerisinde bitkinin o şeyi, oluşumu neyse. Dolayısıyla insanın oluşumu üzerinde çalışanlar mutlaka botanik uzmanları olmalı, mutlaka zooloji uzmanları olmalı, mutlaka embriyoloji uzmanları olmalı. Bunlar birlikte çalışırlarsa çok güzel sonuçlar ortaya çıkarırlar. Şimdi peki Allah şey, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelimesi olması neymiş? Allah'ın ol emri değil mi? Ol demiş, olmuş. Peki Allah'ın ol emri bizim için yok mu? Biz de aynı. Hepimizi bir nutfeden, çok karışımlı nutfeden yarattığını söylüyor. Yani döllenmiş yumurtadan İnsan suresinde. İnna halaknal insane min nutfetin emşac. Peki çok karışımlı bir nutfeden yarattık. Peki Allah yaratmaya nasıl başlar? Yasin suresinde birçok kimsenin ezberinde olan bir ayet vardır. 82 mi? İnnemâ emruhu اِذَا اَرَادَ شَيْنْ اِنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ Allah-u Teala'nın yaptığı bir şeyi yaratmak istediği zaman ol demektir. Peki bizi de anamız rahminde yaratırken biz de onun bir kelimesi değil miyiz? Ne farkımız var? Ne farkımız var? Adem Aleyhisselam diyor ama Adem örneği sadece babasız olması açısındandır. Bugün biliyorsunuz kalkmışlar, şimdi Adem'e de baba uyduranlar çıkıyor. Neyse. Şimdi peki bir de diyor ki ve ruhun minhu. Allah'tan bir ruh. Allah'ın bir parçası demek ki. Kandırmak isterseniz kolay değil mi? Yani saptırmak isterseniz çok kolay. Allah'ın parçası. Allah'ın ruhu. Bugün televizyonlara çıkıp da biz de Allah olmalı izleyenler yok mu? Ne kadar mücadele ettiysek adamlar hala sanki hocaymış gibi çıkıp milleti saptırmaya devam ediyorlar devletin televizyonunda. Ne olacak? İstediğin kadar mücadele et. Ancak yapabildiğin kadar yaparsın, daha fazlasına gücün yetmez. Peki Allah'tan bir ruh dediğin zaman hadi Allah'ın parçası diye akla gelir. Kardeşim bak, devamında Allahü Teala diyor ki bak. Subhanahu en yekuna lehu veled. Allah'ın çocuğun olması Cenab-ı Hak bundan çok uzaktır. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Sadece ruh değil. Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ındır zaten. Peki bize üflenen ruh ne? İsa'dan farklı mı? Aynı. Bakın Secde suresi 32. suresinin 9. ayetini açın. 32. sure. Bak diyor ki Allahü Teala 9'da. Thumme ceale 8'den itibaren tüm mecale nesu min sülaleti min ma'in mehin, Adem'in soyundan gelenleri zayıf, dayanıksız bir sudan yaratmış, bir özden yarattı. Ondan sonra diyor ki tüm mesevvahu, sonra onu ana rahminde belli bir şeye getirdi. Dengeye getirdi. İsa da aynı şekilde bak. Önce kün dedi. Künden sonra yani şey yani dedi ya kelimetu dedi, el-kahila Meryem'e dedi ve ruh ondan sonra Meryem'in rahminde İsa Aleyhisselam vücudu oluştuktan sonra ruh üflendi. Bizim için de aynı şey sümme sevvahu, sonra bütün organlarını dengeledi ve nefaka fihi min ruhihi, gene Allah kendi ruhundan. Peki bize üflenen ruh İsa'dan farklı mı? Aynı. Ne farkı var? Ama saptırmak isterseniz, işte bugün bizim vahdeti vücutçular diyor ki işte biz Allah'tan bir ruh taşıyoruz. Biz Allah'ın bir parçasıyız diyorlar. Haşa. Yere bugünlerde yere göğe koymadıkları şey İbn-i Arabi diyor ki وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا اِلَاهُنَا وَمَا الْاِلَاهُ اِلَّا رَاهِبٌ ف۪ي كَنِيسَتِ Köpek de, domuz da bizim ilahımızdır diyor. İlah, kilisedeki papazdır diyor. Yani saptırmak isterseniz saptırırsınız. Ne olacak? Muhammed Emin Kürdi mi? Peki ona ait olsun. Tamam. İbn-i
Arabi diyor ki Allah bana tapar, ben de ona taparım.
İbn-i Arabi öyle diyor, öyle mi? Şeye basmadan konuşmak caiz değil. Bir dakika aşk ile şevk ile okuyor.
Şimdi hocamın az önce nakletmiş olduğu söz aslında İbn-i Arabi felsefesinin de sonucu. Yani çok bir şey değişmiyor. İbn-i Arabi'nin Füsusül Hikem isimli eserine bakarsanız Ekrem Demirli hocanın çevirdiği şu anda basımı var. Orada diyor ki hak bana tapar, ben de ona taparım. Yani çok daha ileri ifadeler var.
Evet. Şimdi Sübhanehu en yekûne lehu veled. Allah-u Teala'nın çocuğu olması böyle bir şey uzak bir ihtimaldir. Şimdi bakın, ehli kitaba dininize aşırı gitmeyin dendiği zaman bu Hristiyanlarla ilgili, Yahudiler de Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler efendim şeyde Tevbe suresinin 31. ayetinde işte şeye Üzeyr Allah'ın oğludur dediler diye bir ifade geçiyor. Yok efendim biz öyle demedik diyorlar. Ya bırakın Üzeyr'i de siz hep kendinize bunu söylüyorsunuz. Mesela Mezmurlar kitabında şey Fehmi okusun.
Okuyayım hocam.
İstesen kitabı bir göster. Üzerine ne yazılı?
Şimdi bu görmüş olduğunuz
kim
kitap.
Kim bastırmış? Hepsi şey.
Kutsal kitap. Bu kanonik olanlar ve olmayanlarla birlikte. Bu kitabın içerisinde Tevrat, İncil, Zebur, bununla birlikte bazı kiliselerin kutsal sayıp bazılarının kutsal saymadığı başka kitapçıklar da var. Yani bu konuda Türkiye'de ulaşabileceğiniz en kapsamlı eser bu. Yani Yahudi ve Hristiyanların kaynaklarına ulaşmak istiyorsanız bu kitabı alabilirsiniz. Bu kitap Kitab Mukaddes şirketi tarafından çıkartılmakta. Basımı, Türkiye ithali tamamıyla Hristiyanlara ait. Tamamıyla onların eseri. Şimdi bakın burada Mezmurlar isimli bölüm.
Tevrat'ın yani Yahudiler kendilerine ne diyor ona bir bakacaksınız. Evet.
Mezmurlarda burada açıklamasını yapmış mezmurların ne olduğunu. Mezmurlar ağıt, dua ve kurtuluş ilahilerini içerir. Başına da şöyle yazmış hocam, zebur diye de bilinir. Yani biz Müslümanların zebur dediğimizi biliyor, onu da koymuş. Şimdi mezmurların 82. bölümünde yani 82. ilahisinde orada 6, 7 ve 8. cümleler şöyle. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. Siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine de insanlar gibi öleceksiniz, sıradan bir önder gibi düşeceksiniz. İfadelerden anlaşıldığı üzere kendi ibadetleri sırasında bu ilahileri okuyorlar. Okurken de kendilerini Allah'ın oğlu gösterecek ifadeleri söylüyorlar.
Hem İlahlarsınız diyor.
İlahlarsınız diyor. Yani zaten oğul demesinin neticesi bu olacak yani.
Tabii. Allah'ın oğulları.
Kitab-ı Mukaddes'te evet. Meleklere, krallara bir de başka dini liderlere Allah'ın oğlu ifadesi çokça geçmektedir.
Bak ama biz de mesela bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Diyanet Vakıf İslam Ansiklopedisi'nde Hakikat-ı Muhammediye başlıklı yazıyı bir okuyun. Orada karşı çıkanlar tenkit ediliyor. Kabul edenler değil, karşı çıkanlar tenkit ediliyor. Orada ne yapılıyor? Kısaca bir istersen Hakikat-ı Muhammediye'den nasıl anlatıldığını.
Hocam onu okuyacağım, şunu da ilave edelim. Yeni Şafak gazetesinin vermiş olduğu Mesnevi'de de Mevlana şöyle bir ifade kullanıyor Celaleddin Rumi şöyle diyor. Veliler Allah'ın çocuklarıdır. Allah dedi ki bunlar benim çocuklarımdır. Yani oğul tanrı inancı da böyle kültürel mirasımız, kültürel armağanımız adı altında Müslümanlar arasında da bol miktarda yayılmaktadır. Şimdi tarikat Kur'an ışığında şirk ve aracılık isimli eserin hocam kaleme almış. 147. sayfasında Hakikati Muhammediye inancı şöyle anlatılıyor. Hocam şöyle nakletmiş. Tarikatlara göre Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Allah'tan başka hiçbir şey yokken
orada dur. Aynı gerçeğin ön ve arka yüzleri gibidir diyor. Yani şimdi o bir şey bakayım var mı bende 1 lira yok o yokmuş. Şimdi yani ne dedi? Tamam, burada buldum, sağ ol. Şimdi Hristiyan ne dedi? Hristiyanlar %100 Allah, %100 insan dedi, değil mi? Gerçek Tanrı, gerçek insan. Şimdi Allah'la Muhammed ne dedi orada? Bu İslam ansiklopedisinden.
Aynı gerçeğin ön ve arka yüzü.
Bak, şu 1 liranın yazısı Allah, turası Muhammed oluyor, haşa. Ne oldu şimdi, aynı gerçeğin şeyi değil mi? Yani %100 Allah, %100 insan dediler de onlar, bizimkiler geri mi kaldı? Hani bir ara biliyorsunuz, işte FETÖ'nün günah galerisi falan, biz ne dedik burada? O günah galerisini çıkardıkları zaman kendilerini bulacaklar orada dedik. Çıkardıp ortaya koydular mı? Ben görmedim şu ana kadar. Koyamazlar. Ama siyasete dokunduğunuz zaman yalnız, siyasete dokunmazsanız istediğiniz kadar hurafe yapabilirsiniz. Evet.
Allah'tan başka hiçbir şey yok iken hakikati Muhammediye var olmuş, her yaratık ondan ve onun için yaratılmıştır. O, nebilerin ve velilerin...
Bak, her yaratık ondan ve onun için. Aynı ifadeleri İsa için söylemediler mi? Her şey Resulullah'tan yaratılmış ve onun için yaratılmış, Allah için değil. Görüyor musunuz? İslam ansiklopedisi bu. Evet. Onu geçmiş bana.
O, evet. Nebilerin ve velilerin ledünni ve batını bilgilerin aldığı kaynaktır.
Bak, bilgilerin kaynağı da o. Görüyor musun?
Hocam, bu gerekçeyle mi diyorlar ki işte Cebrail perdeyi araladı, Muhammed'den Muhammed'e geliyor. Kaynak o olunca doğal olarak bu sonuç ortaya çıkıyor.
Öylece, başka olmaz. Şimdi bir de şey biliyorsunuz, yani böyle kutuplar, şunlar bunlar diye ilaç şey vardır. Mesela yere göğe koymadıkları bir İmam Rabbani'leri vardır. Hayrettin Karaman'ın kabul ederek naklettiği bir şey var. Geçenlerde tarikatları tenkit ediyor. Diyor ki İmam Rabbani gibi mürşitler yok şimdi. İşte İmam Rabbani kim ki? O Kutbul Risale'yi bir okur musun oradan?
Hocam.
Hayrettin Karaman'ın yayınladığı kitaptan alınmıştır o. İstersen sen onun ismini, şey kitabı, yayın tarihini falan, kitabın adını da şey yap. Arzu edenler okusunlar.
Hocam, kitabın adı İmam Rabbani Mektubat. Arapça nüsa ve yer tarihi verilmemiş hocam. 260. mektup. Hayrettin Karaman, İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu, İstanbul 1992, sayfa 219-220. Burada Kutbul İrşad tarif edilirken şu tanımlamalar kullanılıyor. Kutbul İrşad son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunu nuru ile karanlık cihanı aydınlatır.
Bak.
Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır.
Bak, Allah'tan değil. Kutbul İrşad dediği de İmam Rabbani kendisi için söylüyor bunu. Evet.
Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Onun nuru mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizden hiçbir hareket meydana gelmemiştir. Sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen ve samimiyetle inanan yahut onun yöneldiği talibe yönelme sırasında sanki kalbinden bir pencere açılır ve bu yoldan yöneliş ve samimiyeti nispetince nasip alır ve doyar.
Bak, ona yönelirse nasip alıyor. Şimdi dikkat edin bundan sonrasına.
İnkar ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için doğrudan Allah'ın zikri ile meşgul olan ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı o kutba yönelenler gibi ondan istifade ederler. Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir.
Bak, Allah'a yönelen bir şey değil. Önemli olan kutba yöneleceksiniz. Ama inkar ettiği için değil de tanımadığı için yönelirse, inkar ederse zaten kafir olur kesin. Evet. Yani kutbu inkar ederse. Devam et.
Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince Allah'ın zikriyle meşgul olsalar bile
Allah'ın zikri Allah'ın kitabı demek yani okuyacaksın falan.
Evet. Gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar.
Bitti.
Onu inkar ve rahatsız etmek kişinin feyiz yolunu tıkar. Kutup onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile o gerçek hidayetten uzak kalır. Onda bulunan ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür, suretidir. Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler gönülleriyle yönelmeseler, Allah'ın zikriyle meşgul olmasalar dahi, yalnızca sevgileri sebebiyle rüşt ve hidayet nurunu ondan alırlar.
Ben geçenlerde işte gazetede baktım, bir arkadaş göndermiş, Hayrettin Karaman tarikatlar aleyhine yazı yazıyor. İyi, ne güzel dedim, sevindim dedim, inşallah tevbe etmiştir. Ben gerçekten çok istiyorum tevbe etmesini. Bir de baktım ki ilk başta diyor ki, İmam Rabbani gibi mürşitler kalmadı diye başlayarak tenkit ediyor mevcutları. Yahu kardeşim işte İmam Rabbani bu, bunu sen yazmışsın. Sen neşretmişsin, bilmiyor musun? İmam Rabbani'nin nesini şey yap, beğeniyorsun? Şimdi biliyorsunuz, bir de şimdi ben Fethullah'tan bahsetmeyeceğim. Onun hocasından. Biliyorsunuz ne yaptılar geçen sene? Sivrisinekleri öldürüp bataklığı beslediler. Sivrisinekler kimdi? Bataklığın yetiştiği Fethullah ve çevresi. Bataklık kim? Said Nursi. Bugün ona laf dokundurulmuyor. Hatta onun kitapları bile Diyanet tarafından neşredilmeye başlandı. Sonra vazgeçtiler. Tabii Papa'ya ilk mektubu yazdı, biliyorum. O değil. Şimdi mesela bak kendisini nasıl anlatıyor Said Nursi, oraya bir bakın. Evet. Aynı şeyi zaten Fethullah kendisi için söylüyor ama ben Fethullah'tan bahsetmiyorum. Said Nursi'den bahsediyorum.
Yine Aracılık ve Şirk kitabının 201. sayfası, birlik makamında olduğu iddiası.
Bak, birlik makamı. Kimindir birlik makamı? Şimdi, Said Nursi dinleyin şimdi.
Said Nursi Kastamonu Layıkası No 121 cilt 2 sayfa 1644'te şöyle söylüyor. Açmayı aklımdan bile geçirmediğim bir sırrı açmaya mecbur kaldım. Şöyle ki, Risale-i Nur'u manevi kişiliği Said Nursi ve onun temsil eden has şakirtlerinin manevi kişilikleri
sadece kendi değil, şakirtleri de öyle. Evet.
Ferit bir tek olma makamıyla şereflendikleri için onların üzerinde ne bir ülkenin kutbunun ne de zamanın büyük bölümünü Hicaz'da geçiren Kutb-ı Azam'ın yetkisi vardır.
Bak, ferit makamı, ferit yani bir tek olma şerefine erişmişler. Bir tek. Kimin özelliğidir bu? Sadece Allah'ın. Evet, devam et.
Bu sebeple Kutb-ı Azam'ın dahi emrine girmek zorunda değillerdir. Her devirde var olan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmazlar. Ben eskiden Risale-i Nur'un manevi kişiliğini, Said Nursi'yi, o imamlardan biri zannederdim. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam hem kutup, hem Gavs hem de ferdiyet birlik makamında olduğundan ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet birlik makamıyla şereflenmiştir. Gizlemeye layık bu büyük sırra göre Mekke-i Mükerreme'de hiç beklenmeyecek bir şey de olsa da Risale-i Nur aleyhine Kutb-ı Azam'dan bir itiraz gelse Risale-i Nur şakirtleri sarsılmamalı, o mübarek Kutb-ı Azam'ın itirazını bir iltifat ve selam gibi saymalı, ilgisini kazanmak için itirazına odaklandığı noktaları o büyük üstadına izah etmeli ve ellerini öpmelidirler.
Yani arkasını sıvı. Aslanım sen anlamazsın böyle şeylerden ama hadi tamam sus sus.
Şimdi hocam burada bir şey eklemek istiyorum ben. Bu ferit makamı, Risale-i Nur'da ferdiyet makamı ile ilgili bizim Vedat arkadaşımla yapmış olduğum İbrahim'in izinde programında bir bölüm anlatacaktık. Ben bunu inceledim. Bütün Risale-i Nur sitelerinde, sayfalarında bir tane makale var. Ferdiyet makamı nedir diye. Tamamında şöyle bir ifade var. Ferit makamına Risale-i Nur'un has şakirtlerinin tamamı ulaşabilir ve ulaşanlar hiçbir alimden ders görmeden doğrudan doğruya Allah'tan bilgi ve ilham alırlar.
Bitti.
Tamamı için söyleniyorum. O zaman da ne oluyor? İşte bu darbe girişiminde de Allah'ın gökten inen hükmünü infaz etmiş oluyorlar.
Evet, şimdi geçenlerde arkadaşlar bir yazı getirdiler bana. Mehmet Görmez üstü kapalı olarak bize laf dokunduruyor. Diyor ki işte uydurulmuş din diye bir şey asla yoktur. Soru sorduruyor. Yokmuş değil mi? Yani Diyanet Vakfı İslam'ın şubesinde yok muymuş? İmam Rabbani'de de var. Ve zaten fıkhı gayet iyi biliyor. Orada ne kadar uydurma şeyler olduğu. Ama yok demek güzel. Keşke ben de diyebilsem. Evet. Şimdi aslında ayetleri tam okuyamadık ama bir tek ayet okuyabildik. Şimdi şey yapalım, burada bırakalım.